Ayrım 7. Hımbıl topçulara meydan dayağı çektiği için nefes nefese kalan Süleyman Reis, seyir zabitine, "Terse tiramola atıp bizi buraya yine getir. Kayaya iki gomine alarga bir yerde yelkenleri istinga et," diye buyurdu. Emri anlayan topçubaşı da bütün adamlarına bağırdı. "İskele bataryalarına." Mürettebat bu kez iskeledeki toplara koşturdu. Tapalar çıkarıldı, toplar dolduruldu. Lombarlar hisa, toplar salya edildi. Herkesin kulağı ateş emrindeydi. Ahmet'in bu kez iskele tarafından yaklaştığı hedefin önüne gelindiğinde, topçubaşı ateş diye haykırır haykırmaz, uçlarında birer fitilin yandığı fogamay tapları, falyalara serpilen yemleme barutunu ateşledi. Korkunç bir gümbürtü koptu. Toplar geri tepti ve kundakları bordaya bağlayan brago halatları koparcasına gerildi. Etraf barut dumanı ve kıvılcım doldu. Hedefe bu kez 16 gülle isabet etmişti. Ancak işin zor yanı şimdi başlıyordu. Topçubaşı yeni bir emir verdi. Atış serbest. Bunun üzerine önce burgular, ardından da ıslatılmış süngerler namlulara sokulup, hala yanan barut artıkları temizlendi ve kızgın tunç toplar yeniden doldurulup lombarlardan dışarı salya edildi. Artık her top ardı ardına ateş ediyordu. Ortalık cehenneme dönmüştü. Fakat topçuların ilk denemelerindeki uyuşukluğuna köpüren Süleyman Reis adeta barut kesilmişti. Öyle ki bir tek kıvılcım adamın patlamasına yetecek gibiydi. Talim sürerken seyirdim halatlarına asılıp top salya etmekten en nasırlı eller bile su topladı. O ağır gülleleri kaldırıp namluya sürmekten topçuların kolları koptu. Uskuncacıların, tomarcıların ve aylakçıların anası ağladı. Serin havaya rağmen herkes ter içinde kalmış, barut isinden suratlar kapkara kesilmişti. Fakat öğle vaktine doğru beklenmedik bir şey oldu. Toplardan biri geri teperken halkasını bordaya bağlayan brago halatı koptu ve bu ağır silah geriye doğru savrularak topçu başına çarpıp adamcağızın bacağı üzerine devrildi. Topçubaşı acıyla feryat etmeye başlayınca o yoğun dumana rağmen mürettebattan durumu gören bazı kişiler yardım edip kurtarmak üzere adama doğru koşturmaya kalktıkları an güvertenin ortasında bir kırbaç şakladı. Süleyman Reis, "Bre gavatlar, muharebede olsaydık demek ki top başından ayrılacaktınız. Ateşkes emri verilmeden bu gemide merhamete yer olmaz. Haydi yerlerinize yisa," diye bağırdı. Zavallı topçubaşı, kolombornenin altında acıyla feryat ediyordu. Tıpkı musluktan akar gibi adamcağızın bacağından kan fışkırmaktaydı. Daha şimdiden zeminde büyük bir kan gölü oluşmuştu. Aylakçılardan biri barut dolu kovasıyla koştura koştura gelirken, bu kan gölünde ayağa kaydı ve yere yuvarlandı. Ardından Kırbaç Süleyman'ın bir baş işaretiyle buraya bir kova talaş döküldü. Eğer bir tomarcı, Ahmet'in hekimi İbrahim Bey'e haberi yetiştiremeseydi, topçubaşı kan kaybından ruhunu teslim edecekti. Biçarenin bacağına kemer bağlayıp sıkan hekim, Süleyman Reis ortalıkta kalabalık istemediği için tam 4 saat yaralı zabitin başında bekledi. Ancak öğleden sonra talim bitince, güçlü kuvvetli 20 kişi topu kaldırıp zavallının bacağını kurtarabildi. Topçubaşının kırılan uyluk kemiği, etini yırtıp dizinin üstünden dışarı fırlamıştı. Adamı gülle taşımak için kullanılan bir brandaya yatırıp kameraya götürürlerken, Kırbaç Süleyman çukur güvertede, hem de bütün mürettebatın önünde Abu Zer Reis'i azarlıyordu. "Barut kuyruğunu niye hazırlamadın? Sakın unuttum deme. Babanın adını unutuyor musun? Baban yoksa o başka. Niye gemi ortaya kaçıyordu? Kör müsün sen? Baş yelkenlerini niye azaltmadın? Her şeyi sana ben mi söyleyeceğim? Baban gerdeğe girerken ne yapacağını ona ben mi söyledim?" Süleyman Reis sadece Abu Zer Reis'i değil, ancak 1000'den fazla atış yaptıktan sonra hedef şamandırasını delik deşik edip batırabilen tüfekçilere, ikinci ve üçüncü reislere, dümen vardiyasına, zabitlere ve hatta porsunlara avaz avaz, bar bar, bangır bangır bağırıyor. Deyim yerinde ise hımbıl, miskin, ruhsuz, ciğersiz ve gevşek mürettebatı hizaya sokuyordu. Şafak vakti, teyakkuz emri verildiği vakit kaptan efendimizin kendisinden istediği şeyi başarmış, topçuların, tüfekçilerin ve gabyaryaların yapamadıkları şeyi yapmalarını sağlamıştı. Artık gönül ferahlığı ile efendimizin huzuruna varabilir ve ondan gemide ikinci büyük rütbe olan koca reisliğin kendisine verilmesini talep edebilirdi. Eğer bu isteği kabul görürse, efendimiz Diyavol Paşa'nın kamerasına daha rahat girip çıkabilir ve ölümsüzlük hakkındaki o esrarengiz kitapları okuma imkanına kavuşabilirdi. Ahmet istinga etmiş, kıyıdaki balıkçı köyünden bir gomina kadar açıkta yatarken, Tefriciye adlı bu köyün camisinden ikindi ezanı okunmaya başlamıştı. O ana kadar atış talimi yapan Ahmet'i seyretmek için kıyıda bekleyen ahali, ezanla birlikte Cenab-ı Hakk'ın emri olan ikindi namazını eda etmek niyetiyle camiye doğru yönelmişti. Çok geçmeden 4 çuval peksimetle gemi mutfağında pişen bir kazan sıcak un çorbası ana güverteye getirildiğinde mürettebat bayram etti. Ama Süleyman Reis'in açlığı mürettebatınkinden biraz farklıydı. Görevini hakkıyla yerine getirdiğine inanan bu adam merdivenleri tırmanıp kıç altındaki kamaranın kapısına geldi. Kaptan efendimizin her nedense kendisine hizmetçi seçtiği o marangoz, yani Nuh Usta, kameranın önünde bekliyordu. Diğer gemiciler gibi başında kırmızı Cezayir fesi, sırtında yıkana yıkana rengi uçmuş bir salta, dudağının üzerinde buluta benzeyen bembeyaz gür bir bıyığı olan bu ketum ihtiyarın değil güldüğü, gülümsediği bile görülmemişti. Sırf somurttuğu için adamcağıza kötü demek haksızlık olurdu. Ahmet'i Navarin'de bizzat inşa edip denize indirdiğini söylediği için gemicilerce bir yandan Mecnun diye anılıp gizlice makaraya alınırken bir yandan da onun aslında gayipten haber veren bir mübarek kişi, remil de atan nefesi kuvvetli bir rüya tabircisi olduğu söylendiğinden adama saygıda kusur edilmiyordu. Kaptan efendimizin aslında iyi bir marangoz olduğu söylenen Nuh Usta'yı neden, niçin ve nasıl bizzat kendi hizmetine atadığı da cevabı henüz verilmemiş sorulardan biriydi. Marangoz mutlak anlamda sadık biri gibi görünmüyordu. Üstlendiği hizmetçilik ve getir götür işini para yahut menfaat için değil, mecbur kaldığından dolayı yapar gibi bir havası vardı. Donuk ve bilgece suratı ise onun sanki kainatın esrarını çözmüş biri olabileceği izlenimini uyandırıyordu. Nuh Usta bir ziyaretçinin geldiğini Efendimiz Diyavol Paşa'ya haber verdikten sonra Süleyman Reis içeri girdi ve elini göğsüne götürüp hafifçe eğilerek selam verdi. Suratı bir cüzzamlı kadar beyaz olan Efendimiz, üşüdüğünden olsa gerek kızıl cübbesini sırtına almış, göğsünü kapatmaya çalışıyor ama sarı tırnakları fazlaca uzun olduğundan düğmeleri iliklere geçiremiyordu. Bunun için Süleyman Reis'ten yardım istedi. Ancak Kırbaç Süleyman, anlatacaklarının verdiği heyecanla o anda yaptığı işin ne kadar küçültücü olduğunu idrak edememişti. Bir yandan sırma göğüs atkılarını ilikliyor, bir yandan da şunları söylüyordu. Tatbikat başarıyla sonuçlandı. Borda ateşiyle 25 gülleden ortalama 20 tanesi hedefe isabet ediyor. Reisler, zabitler ve porsunlar ne yapacaklarını biliyorlar. Tüfekçiler de düzene sokuldu. Benden istediğin şeyi yaptım. Artık yapamayacakları şeyi yapmayı biliyorlar, hem de... Fakat kaptan efendimiz o anda "Öf, yeter artık, sıcak bastı, çıkart şu cübbeyi, çıkart çıkart" diye bağırmıştı. Afallayan Süleyman Reis iliklediği düğmeleri bu kez çözmeye başladı ama ilikler çok dardı. İçine sıkıntı basan efendimiz Diyavol Paşa sinirli bir sesle ona şunları dedi. "Demek yapamayacaklarını artık yapıyorlar, öyle mi? Peki yapmak istemediklerini yapmalarını nasıl sağlayacaksın? onlara yapamayacakları değil, yapmak istemeyeceklerini yaptırdı. Artık her ne olacaksa bu şeyi yapabilirlerse, Ahmat'taki benden sonraki ikinci kişi sen olursun. Seni koca reis ilan ederim. Haydi, şimdi çık dışarı da onların sadakatlerini ölç. Bakalım onlara söz geçirebilecek misin? Güverte tekrar sende. Kırbaç Süleyman hem şaşırmış hem de sinirlenmişti. Seyir güvertesine inince küpeşteye yaslandı ve az ilerideki balıkçı köyüne baktı. Sahilden biraz uzakta, elinde şarap testisiyle kayığında demlenen ihtiyar bir balıkçı dışında, hemen herkes camide Allah'a ibadet ediyor, muhtemelen dünyada ve ahirette huzur niyaz ediyorlardı. O korkunç fikir aklına işte bu sırada geldi ve ana güverteye doğru teyakkuz diye bağırıverdi. Ardından derhal köz dövülüp boru üflendi. Taslarındaki sıcak çorbayı, yumuşasın diye ıslak bezlere sardıkları peksimetlerini bir kenara bırakan gabyarlar, tüfekçiler ve topçular, hem hoşnutsuzluk hem de korkuyla görev yerlerine koşmaya başladılar. Çok geçmeden sancak tarafındaki toplar lombarlardan dışarı salya edildi. Süleyman Reis, diğer bütün topçuların da işitebileceği şekilde topçu başının yerini alan gedikli çavuşa şu emri verdi. Topçu başı artık sensin. Hedef karşı köydeki caminin minaresi. Bu söz üzerine top ambarlarından bir uğultu yükseldi. Süleyman Reis söylediklerini daha sert bir sesle tekrarladı. Topları minareye dirise edin. Ardından o uğursuz emir işitildi. Ateş! Fakat topların hiçbiri patlamadı. Uğultu kesilmişti. Sadece Süleyman Reis'in topçubaşı ilan ettiği gedikli çavuşun sesi duyuldu. Süleyman Reis, ahali camide ikindi namazını kılıyor, ateş edemeyiz. Bu söz üzerine Kırbaç Süleyman çileden çıktı. Bre tabansızlar, ben size camiye değil minareye nişan alın dedim, duymadınız mı? Yoksa top sesi sizi sağır mı ediyor? Fakat topçuları bu sözler bile etkilemedi. Sessizlik hala sürüyordu. Emrinin uygulanmadığını gören Süleyman, kükürtlü su dolu kovasını taşıyan postası çocuk yanında olduğu halde, derhal top güvertesine indi ve doldurulup hedefe dirise edilmiş topların başlarında, ellerinde foga maytaplarıyla bekleyen topçu çavuşlarına, Allah yarattı demeden kırbaç üzerine kırbaç indirmeye başladı. Fakat bu ceza da fazla etkili olamadı. Hal böyle olunca bir zabitin zemberekli tabancasını kapan Süleyman Reis, bu silahı bir topçu çavuşunun şakağına dayayıp ateş et diye haykırdı. Çavuş kelime-i şehadet getiriyordu. Kırbaç Süleyman yine bağırdı. Topu ateşle yoksa beynini dağıtırım. Bunun üzerine topçu çavuşu, Allah Teala beni affetsin dedikten sonra foga maytabını falyaya bastı ve top gürleyerek geri tepti. Fırlayan bin dirhemlik gülle, kerpiçten yapılmış caminin sağ tarafına isabet etmişti. Camiden bir iki feryat duyuldu. Süleyman yine haykırdı. Ateş edin bre, maytaplar falyalara, ateşlemeyenin beynini dağıtırım. Sonunda 24 top birden ateş etti ve minare yıkılırken caminin çatısı da çöktü. Rüzgar camiden gelen canhıraş feryatları taşımaktaydı. Kıyıdan az buçuk alarga bir yerde, kayığında bir testi şarapla demlenen ihtiyar, bu katliamı görünce gemidekilere doğru bağırmaya başladı. Allah sizi sürüm sürüm süründürsün. 70 yerde 70 türlü belaya tuş olasınız da can verip kurtulamayasınız. Hepinizin 7 ceddine lanet olsun. Gözünüzün elifi sönsün. Ocağınız tütmez olsun. Ömrünüz ahla vahla geçsin. Kolunuz çolak başınız kabak olsun. Allah size bilinmez dertler versin. Can evinize kurşun rastlasın. Zindanlarda leşiniz kalsın. Tuttuğunuz oruç boşa gitsin. Kanlı kefenleriniz elime geçsin bre zalimler. Sıraladığı bunca bedduadan sonra ihtiyar balıkçı Ahmat'a doğru tükürdü ve elindeki şarap testisini denize fırlattı. Top ateşinden sonra gemiciler, bu korkunç suçu işledikleri için O an hem kendilerinden hem de kırbaç Süleyman'dan nefret edeceklerdi. Belki de taşıdığı onca günah yükünden sonra omuzları çöken Süleyman Reis, küpeşteye yaslandı ve yıkılan camiye baktı. Ağzından şu sözler döküldü: "Artık yapmak istemediklerini de yapıyorlar." Aynı günün gecesi Ahmet rüzgarı apazdan alarak ay ışığı altında Ege'de seyrederken, dünya ve ahiret, kara ve deniz hakkındaki o derya gibi bilgisi, tam 41 ulema tarafından kabul ve tasdik edilmiş, o mütebahir zat, yani Ali Reis, sevinçten kabına sığamıyordu. Çünkü diğer birkaç kişiyle birlikte o gece, Kaptan Efendimizin kamerasında verilecek ziyafete davetliydi. O yaşına rağmen sanki kız istemeye gidecekmiş gibi, merhem sürdükten sonra aynaya bakarak bıyığını burdu. Ufak çipil gözlerine sürme çekti ve sürdüğü hacı yağı iyice dağılsın diye o uzun ve seyrek sakalını sıvazladı. Sanki bir taç giyme törenindeymiş gibi kırmızı Cezayir fesini kafasına özenle yerleştirdi ve âlâ şam kumaşından destarını titizlikle sardı. Suratında müşkülpesentçe bir ifadeyle aynada kendini dakikalarca seyretti. Afisi, cakası, fiyakası yerindeydi ama destarın az buçuk tarazlanmış olması bir nebze canını sıkmıştı. Fakat kırbaç Süleyman Reis'in neden olduğu facia aklına gelince gözleri yine parladı. Gemide Efendimiz Diyavol Paşa'dan sonra gelen ikinci kişi, yani koca reis ilan edilecek olması göğsünü kabartıyordu. Ziyafet bunun için tertip edilmiş olmalıydı. Kırbaç Süleyman ziyafete davet edilmemişti. Bir camiye top ateşi açtırıp cemaati katleden bir ahlaksızın böyle bir ziyafette elbette ki yeri olamazdı. Kamerada daha düne kadar üstü haritalarla, pergel, minkale ve denizcilikle ilgili ıvır zıvırla dolu masaya bembeyaz bir örtü yayılmış ve beykoz işi billur kadehler dizilmişti. Tam 4 fener birden yandığı için ortalık ışıl ışıldı. Masanın ortasında büyük bir sırça sürahide Edremit şarabı vardı. Kaptan Efendimiz kızıl cübbesini giymiş, diğer konukları gibi sedirde değil, marangozluk harikası olan bir sandalyede oturuyordu. Sağında Ali Reis sedire uzanmış, iyice rahat etmek için bir ayağını da altına almıştı. Solunda ise seyir zabiti Abuzer Reis, gemi hekimi, katip ve Yeniçerilerin en kıdemli zabiti olan odabaşı, hürmet gereği sedirin ucuna ilişmişlerdi. Diyavol Paşa, "Nuh!" diye bağırınca kameranın kapısı açıldı ve elinde fener, suratında ise bön bir ifadeyle Nuh Usta göründü. Arkasında ağzında bir şey çiğneyen ve elinde büyük bir sini taşıyan bir çocuk vardı. Sinideki koca bir tabak kavurmayı, kırmızı biber turşusunu, otlu peyniri, bir tabak lakerdayı ve turfanda kavunu gören konuklar "Oo!" diye nida edip koyunlarından derhal tahta kaşıklarını çıkardılar. Efendimizin yüzü gülüyordu, konuklarının kadehlerini şarapla doldurdu. Daha birkaç yudum içmişlerdi ki, Kaptan Efendimiz dolabı açıp sine kemanını aldı. Yayını bu çalgının telleri üzerinde gezdirirken hizmetçisini yeniden çağırdı ve ona söylediği sadece şu oldu: "Gelsinler." Derken kapıda ayakları ve belden yukarısı çıplak, dar bir şalvar giymiş, süt gibi beyaz tenli, servi boylu, kızıl yanakları gamzeli bir delikanlı görününce herkesin içi hop etti. Hele hele başındaki baratayı çıkarıp o gece gibi simsiyah saçları omuzlarına dökülünce, şarabın da etkisiyle kameradaki konuklar iyice galyana geldi. Sadece gabyar değil, aynı zamanda bir köçek de olan bu delikanlının yanında belli ki onun belalısı olan tıknaz bir dümbelekçi vardı. Diyavol Paşa sine kemanıyla bir oyun havası, bir longa çalmaya başlayınca, köşeye büzülüp dümbeleğini kolunun altına alan belalı da ona eşlik etmeye başladı. Köçek bir süre bekleyip konuklara göz süzdü, ardında kırıtıp zillerini şakırdatarak raks etmeye, gerdan kırmaya başladı. kalçasıyla daireler çizip karnını dalgalandırırken, Naz ve Eda'yı eksik etmiyor, konuklara cilveler de yapıyordu. Kemandan yükselen oynak nameye ve dümbeleye uygun olarak omuzlarıyla daireler çiziyor, sağa sola attığı kalçasını aniden yukarı kaldırıyor, arkaya doğru yatıp o gece misali saçını teşhir ederken, kollarını yılankavi bir şekilde yukarı doğru hareket ettiriyordu. Sert Edremit şarabını yudumlayan gemi katibi aşka gelerek "Heyt!" diye bağırırken, köçek o billur göbeğini içeri çekip çekip bırakarak oynatıyordu ki, darbukaya inen son darbelerle ellerini başının üzerinde çapraz yaparak raksını tamamladı. Konuklar bu gösteriyi alkışladıktan sonra ellerini kuşaklarına sokup çıkardıkları akçeleri bahşiş olarak parsayı toplayan belalının uzattığı dümbeleğin içine attılar. Raks bitince dümbelekçi yıpranmış bir saltayı köçeğin sırtına iliştirdi ve birlikte kamaradan çıktılar. İçeride bütün konuklar ihya olmuş, neşe ve keyif zirveye varmıştı.